hazine verecektin. İşte kapıya doğru gidiyorum deyince aleyhissalatü vesselam, sen la havle ve la kuvvete illa billah de. Çünkü bu sözü söylediğinde Allah Azze ve Celle'nin diyor sana takdir etmiş olduğu 99 bela ve musibeti bu söz keser diyor. Demek ki bu hadisten yola çıktığımız zaman bizlerin farkında olmadan belayla, musibetle, birçok şeyle imtihan olduğumuz gündemde. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünde dediği gibi kardeşlerim, müminin diyor gerek nefsinde, gerek bedeninde, gerek eşinde, gerek çocuğunda, gerekse malında ölene kadar bela ve musibet eksik olmaz diyor. Bu hadis-i şerif de gösteriyor ki bizim her yönden imtihana tabi tutulacağımız. Bu yönünü de sabırla alakalı rivayetlere baktığımızda, mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim diyor iki gözünü kaybederse, ecrini Allah'tan beklerse, ona cennet vardır diyor. Kim çocuğunu kaybederse, iki çocuğunu kaybederse, sabreder, ecrini Allah'tan beklerse, ona cennet vardır diyor. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Demek ki bunlar da gösteriyor ki kardeşlerim, bizler hep imtihana tabi insanlarız. Yani fıtratın icabı Rabb'ı bilme, yaratılışın icabı ise birleme. Her sözde, her işte, her amelde. İşte bunun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizleri dinliyor. Bizleri dinlemesi nasıl? Bizim hayır gördüğümüzde şer, şer gördüğümüzde hayır olabilir. Mesela o kasastaki gelen kıssaya baktığımızda, Harun'un deptebe içinde kavmine çıktığında, işte bunlar bana ilmim sayesinde verildi diyor. Oradaki bir kısım şuna verilen bize de verilmeli değil mi diyor. Onlar o Karun'un elindeki malı kendiler için hayırlı görmediler mi kardeşlerim? Ama biz onu diyor yerin dibine batırdık. Malı da eşrafı da kendine fayda vermedi. Bu sefer onu isteyenler iyi ki ona verilen bize de verilmemiş. Eğer bize verilseydi onun başına gelen bizim de başımıza gelirdi diyor. Allah bizlere mağfiret etsin. Rabbim verdiği her şeyin hayrını versin kardeşlerim. Düşünün zenginlikte Süleyman Aleyhisselam bizim için korkunç bir örnek. Ama şerde de Harun bize örnek. Düşünün hitabette, insanlara karşı harekette Firavun da bize örnek verilmiş. Musa Aleyhisselam da bize örnek verilmiş. Allah hakka talip olanlardan eylesin. Düşünün, her doğan çocuk fıtrat üzerine doğar diyor Aleyhisselatü Vesselam. Nice insanlar vardır ki çoluğu çocuğu olur, zerre kadar itibar etmez. Öyle insanlar vardır ki yıllarda çocuk arar, çocuk hasretiyle yanar tutuşur. Ama bakıyorsunuz bir Hızır'ın kıssasında sahilde orada oyun oynayan çocuklardan bir tanesinin salih kul olan Hızır ne yapıyor? Kafasını koparıyor. Burada aslında birçok mesajlar var. Musa Aleyhisselam neden onun başını kopardın diye sorduğunda, onun annem ve babası salihlerdendi. Eğer bu çocuk yaşasaydı bu kafir ruhlu, doğuştan da kafir ruhluydu diyor. Onun anne ve babasının amellerini heder edecekti diyor. Demek ki bizim bilmediğimiz, hesabını bile yapamayacağımız, kendi düşüncelerimizden meselelere baktığımızda hayır gördüğümüzde şer, şer gördüğümüzde hayır olabilir. Onun için emrolunana uyma, nehyolunandan sakınma ve Allah Azze ve Celle'den geleni kabul ettiğimiz zaman dünyada da ahirette de iyilik istediğimizde Rabbimiz Subhanahu ve Teala bize hayrı bahşedecektir. Kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam'ı çok seven sahabeden bir tanesi rahatsızlanıyor. Rahatsızlığı gereği Aleyhisselatü Vesselam'dan bir sefere gidemiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dönüşte ilk ona uğruyor. Ve nasıl oldun diye sorduğunda o sahabe diyor ki, ey Allah'ın Resulü nasıl olayım diyor. Musa kardeşin kırmızısını açıver. Ben seni diyor çok seviyorum diyor. Ama diyor rahatsızlığından dolayı seninle sefere çıkamadım. Sonra düşündüm diyor. Baktım ki diyor sen Allah'ın Resulüsün. Bense aciz bir kulum. Bir hastalık bile senin yanına gelmeye beni mani kıldı. Sonra senden ayrılığım beni çok üzdü. Sonra ahiret aklıma geldi ve akabinde senin amelin benim amelim, ikisi birbirine yakın bile değil. Orada da sana hasret kalacağım aklıma geldi de iyice rahatsızlandım ve hastalığım arttı diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam korkma diyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Orada da burada da diyor. Bu sözü orada söylüyor kardeşlerim. Demek ki kişi sevdiğiyle beraber. Allah bizi kendisinin rızası için sevenlerden ve kendi rızası için bir araya toplananlardan eylesin. Bakın akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o sahabeye şöyle soruyor. Sen diyor nasıl dua ediyorsun? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki estağfurullah. Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü bana ahirette azap etme. Ne varsa dünyada ver. Allah Resulü diyor ki böyle deme diyor. Böyle deme. Sen buna dayanamazsın diyor. Sen dünyada da ahirette de iyilik iste diyor. Allah dünyada da ahirette de iyilik isteyenlerden eylesin kardeşlerim. Sesim geliyor mu? Bizim makinede bir ezan programı var. O devreye girdi. Ezan da geliyor mu? Hayırlısı inşallah. Şimdi bu misali niye verdim? Bakın Allah kendisinden razı olsun. Allah'ı, Resul'ünü çok seven o sahabe Allah razı olsun. Dünyada cezasını çekmeyi, ahirette ise ateşten sakınmayı ve buna binaen de başına ne gelirse gelsin dünyada gelmesini istiyor. Yani kendisine göre bunu hayrı görüyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sen dünyada da ahirette de Allah'tan iyilik istiyor. Rabbim bize dünyada da ahirette de iyilik nasip etsin kardeşlerim. Yani bizim hayır gördüğümüzde şer, şer gördüğümüzde hayır olabilir. Okuduğumuz ayetlere, hadislere, vakalara böyle bakıp da düşündüğümüzde bir çek gerçeğe rahat anlayabiliriz. Dahak iki tane değil, birini Allah razı olsun damadım saat olarak almış Medine'de. Ankara'yı ayarladı mı vakit geldi mi ezan okuyor. Bu okuyan da bilgisayardan program bu. Ama saat olarak almanızı tavsiye etmem. Çok pil harcıyor. Ama bilgisayarda bir şey istemiyor. Tabi bilgisayar olmayanlar için. Mesela kardeşlerim, ezan sesini bozmuyor değil mi? Bekleyin mi? Mesela Rabbim ahirette de görmeyi nasip etsin. Hakikaten ben Adem atamızı çok merak ediyorum. Boyu çünkü 80 ziraydı diyor. Acaba Rabbimiz gerçek vücuduyla mı gösterecek? Yoksa herkesi eşit mi? Hakikaten merak ediyorum. Herkesin bir merak ettiği var. Adem ve Havva annemize baktığımızda onlar da yasak ağaca yaklaştıklarında hayırla yaklaşmışlardı. Onlar da hayır olmuşlardı. Çünkü iblis onları kandırmıştı. Çünkü iblis onlara eğer siz bu ağaçtan yerseniz la ilahe illallah tamam arkadaş program girdi mi sonuna kadar bitirmeden bırakmıyor. Onlar o ağaca yaklaştıklarında niyetleri neydi kardeşlerim? Cennette ebedi kalma, melekler gibi ölümsüz olma değil miydi? Ne oldu? Hayır gördükleri hem de vesile olarak ağacı görmüşlerdi değil mi? Ona yaklaştıklarında ayet-i kerime ne diyor? Adem hata etti de diyor. Şaşırdı kaldı. Allah bizlere mağfiret etsin. Nefsine, hevasına uyanlardan eylemesin. Bunun gibi ifadeleri çoğaltmak mümkün. Buna neden girdim? Neden girdim? İftardan önce bir kardeşin de özeline yazdığım gibi İslam dini his dini değil, nas dini kardeşlerim. İslam dini akıl dini değil, mantık dini değil, vahiy dinidir. Ha bu da gösteriyor ki bu gibi vakalar, yani sizin hayır gördüğünüzde şer, şer gördüğünüzde hayır vardır ifadeleri bizler nefsimize yani duygularımıza öyle bir ağırlık vereceğiz ki bunların terbiyesiyle uğraşmadığımız zaman o bizi öyle bir yerlerde vurur ki düşünün bir ağaçla, bir ağaca yaklaşmayla bile cennet gibi bir nimetin elimizden gitmesine sebep olabilir. Onun için Rabbim bizlere mağfiret etsin. Kalp kelimesini ele aldığımızda kalp sürekli yön değiştiren manasına geliyor. Her yöne dönük. İşte bu yüzden bakın hem terbiye hem de yardım. Yani ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim benim kalbimi de İslam'da sabit kıl diyor. Amin ya Rabbi. Allah bu duaya iltica etsin. Hepimizi kalbini İslam'da sabit kılsın kardeşlerim. Kalp nasıl döner? Neden halden hale döner? Hakkınızı helal edin. Boğaz gitmiş biraz. Kalp neden döner? Bir güzellikte yumuşadığı gibi bir kötülükte sertleşir. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sözünde yumuşaklığın süslemediği, sertliğin zedelemediği hiçbir şey yok diyor. Düşünün, kirlenen bir kabı bile yumuşak bir şeyle insan temizleme yoluna gider. Ona sert dert bir şeyle temizleme yoluna gidersen neticede belki temizlersin ama eğer evde bu işi yapmışsan hanım o tencereyi senin kafana geçirir. Çünkü aynı zamanda onu çizmişsindir de. Ama o temizliğe yumuşak, onu zedelemeyecek bir şeyle yaklaştığında o tertemiz olur. Yine kullanabilirsin. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah'ın diyor yumuşaklığa verdiğini sertliğe vermemiştir. Bu da gösteriyor ki biz her yönlü imtihana tabiiz. Öyleyse kardeşlerim, duygu kontrolü insanın imanıyla, ilmiyle, diniyle alakalı meselelerdir. Düşünün, insanlar bir şey gördüğünde hemen alay edip dalga geçme yoluna gidip aşağılamaya gittikleri halde bize dinimiz ne der? Kim bir Müslümanın ayıbını gördüğünde ne yapın? Onu örtün. Eğer sen bir Müslümanın ayıbını örtersen Allah da kıyamet gününde senin bütün ayıplarını örter diyor. Allah bize mağfiret etsin. Ama bakın, bunun zıttı yapıldığında yine duygulardan gidelim. Neden yapılır? Yani tecessüs etmeyin, tahassüs etmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun. Kardeşler diyor ya hadis-i şerifte. Tecessüs nedir? Bir Müslümanın gizli ayıbını araştırıp çarşı çarşı, pazar pazar ifşa etmedir. Bu dinde haram kılınmıştır. Tahassüs nedir? Düşünün, Musa ile ikimiz konuşuyoruz. Daha Hak da bizi dinliyor karşıdan. Bize kulak verip bizim ne konuştuğumuzu anlamaya çalışması, bu da dinde yasaklanmıştır. İşte bunu yapan insan birçok bela ve musibete sebep olur. Onun için din, duyguların oynanmasına, zanda hareket etmeye hiçbir zaman müsaade etmemiştir. Hatta öyle olmuş ki aleyhissalatü vesselam üç kişi bir aradayken iki kişi fısıldaşmasın. Neden? Çünkü şeytan diyor üçüncüyle oynayabilir diyor. Hayır bile konuşsan demek ki iblis kıyamete kadar bizimle ihmal ettiğimiz her noktada uğraşabilecek. Onun için kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hepimizi Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak ölmeyi nasip etsin. Düşünün şimdi, bir çocuk diyor 7 yaşına geldiğinde ona namazı emredin diyor. 10 yaşına geldiğinde dövün diyor. Bu dinde emredilen. Peki 7 yaşına geldiğinde namaz emredilmez. 10 yaşına geldiğinde dövmeye kıyamazsan, o canın gibi sevdiğin yavrun, senden parça olan o yavrun ateşe girecek bunun karşılığında. Yani senin hayır gördüğün o çocuğun için cehennem ateşi oluyor. Bakın mesela sabah olduğunda ben çocukları kaldırmaya gittiğimde ikinciyi çağırmam. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Hanım gittiğinde kadın gelir, ya bundan sonra sen çağır der. Aynı çocuklar. Demek ki ananın şefkati, ananın merhameti çocuklara kadar yansıyabiliyor. Burada annenin taviz verdiğinden falan değil. Babanın da gaddar olduğundan değil. Onun için Allah hepimize mağfiret etsin. Birinin meseleye yaklaşması ve tutumuyla öbürünün meseleye yaklaşması tutumu aynı değil. Bizim hayır gördüğümüz illa hayır getirmeyebilir. Kur'an'daki kıssalara baktığımızda düşünün, bir aile geceden gideceğiz, tarlamıza mahsulümüzü alacağız ve hiçbir fakire vermeyeceğiz diyor. Hatırladınız mı? Tarlalarına geliyorlar. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tarlalarına geldiklerinde ne görüyorlar kardeşlerim? Uğrayan uğramış. Bahçe diye hiçbir şey kalmamış. Gitmiş. Herhalde yanlış geldik diyorlar karanlıkta. Tekrar dönüyorlar, geliyorlar, bakıyorlar aynı. Ortancalarına diyor ki ben size demedim mi diyor. Fakirleri men etmeyin. Onların hakkını Allah'a verin demedim mi diyor. Kardeşlerim, bu misaller bizlere rastgele verilen misaller değil. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin Mahmut. Yine bakıyorsunuz tarlalarına giren iki kişiden misal veriyor Allah Azze ve Celle. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. İkisine de diyor Allah Azze ve Celle tarla vermiş. İkisine de taze taze yemişler. İkisinin de diyor tarlasından su çıkıyor. Bir tanesi tarlaya girdiğinde nasıl giriyor? Deptebe içinde. Böbürlenerek. Ha, bu noktada bakın şunu bir açalım. İkisine de bu malı mülkü veren kim? Allah değil mi? Bazen der ya insanlar, ben inanan insanım. Neden Allah bana vermiyor da kafire bu kadar mal veriyor? Bunu diyebilir değil mi? Aklına takılabilir. Kardeşlerim, Allah mümine nimetinden fazlından, kafire ise kahrından verir. Çok dikkat edin. Biz Muhammed ümmeti dünya malından imtihan olan insanlarız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vallahi diyor sizin için tevhidden sonra en çok korktuğum dünyanın zenginliklerini çıkarıp önünüze koymasıdır diyor. Dikkat edin diyor. Dünya yeşildir, süslüdür diyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Allah kendisine hakkıyla kul olmayı bizlere nasip etsin. Birisi böbürleniyor. Öbürü diyor ki öyle deme. Tarlana girdiğinde kadderallahu maşa. Allah ne güzel yaratmış. Allah ne güzel vermiş desene diyor. Dua et. Böbürlenme. Öbürü hala devam ediyor. Amin. Ecmai. Bana diyor bunu burada veren öbür tarafta da verir diyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve akabinde biz diyor onun suyunu çektik. Aramakla bulamadı diyor. Allah razı olsun size de. Biz diyor çardağını başına geçtik de kimse fayda vermedi diyor. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Elinde bulunan Müslümanlık nimetine, elinde bulunan malın kıymetine, elinde bulunan sıhhatin kıymetine, elinde bulunan evladının, eşinin kıymetine, yani aldığı temiz havanın kıymetine sahip olan samimi kullardan bizleri eylesin. Kardeşlerim, bu düzen, bu sıhhat, bu görünen dünya işlenen masivalarla gider. Düşünün, iman her zaman huzuru, bereketi, güzelliği, hayrı, hakkın rızasını getirdiği gibi bunun zıttı olan günahlar gafletse kargaşayı, hastalığı, pisliği, her türlü kötülüğü getirir. Allah hepimize mağfiret etsin. Hakkıyla Rabbimize tövbe edenlerden eylesin. Kur'an'da ve sünnette o kadar çok kıssa gelir ki kardeşlerim. O kadar çok kıssalar gelir ki o kıssaların hepsini nereden ele alırsanız alın çok çok insana fayda verecek kıssalardır. Düşünün, bir Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını ele alın. Onu öldürmeyi kastedip güya babalarının hayrını isteyen Yusuf Aleyhisselam'ın üvey kardeşleri o sevgiden, o hayırdan mahrum oldular mı? Halbuki babalarının neyini istiyorlardı? Sevgisini, muhabbetini. Yaptıkları hareketle bunu kazandılar mı, tamamen mi kaybettiler? Hangisi kardeşlerim? Sonra kardeşi Bünyamin'i alıp da Mısır ellerine gidip zahire almaya gittiklerinde Bünyamin de orada kalınca, onu da yanlarına almak istediklerinde babaları ne dedi onlara? Korkarım Yusuf'a yaptığınızı bunu da yaparsınız. Onlar söz verdikleri halde orada Yusuf Aleyhisselam kardeşinin yanında alıkoyunca babaları ne diyor? Artık diyor bana düşen sabırdan başka bir şey değil diyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yani insan oğlu kardeşlerim, neye aşırı meylederse, istek duyarsa o elinden kaçıyor. Burada işaret edilen nokta bu. Allah hepimize mağfiret etsin. Hakkı, hakikati anlamayı nasip etsin. Doğru her zaman Allah'ın dediğidir. Onun dışında doğru olmaz. Onun dışında hayır da olmaz. Şerse her zaman bizim kendi nefsimizden kaynaklananlardır. Allah bize acısın kardeşlerim. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala razı olduğu, insanların içinden seçtiği ve Resulüm dediği, adının yanına yazdığı ve her zaman doğru söyleyen o Aleyhisselatü Vesselam bir gün ne diyor? Dikkat edin diyor. Bir kişinin insanlardan çekinmesi, halktan korkması, bildiği halde hakkı söylemesine sakın engel olmasın diyor. Evet kardeşlerim, söz ne kadar güzel değil mi? Ama burada bir ikaz var. Bir kişinin insanlardan çekinmesi, bildiği halde hakkı söylemesine sakın engel olmasın diyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Hakkıyla kendinden korkmayı nasip etsin. Eğer iman ediyorsanız benden korkun diyor, benden. Ama hiç korkmadığını söyleyen olur mu? Rabbimiz Subhanahu ve Teala'ya inanan, onun iradesi olmadan hiçbir kimsenin kendisine kötülük yapamayacağına inanan ve her türlü davranışta onun rızasını arayan Müslümanın hak ve hakikat karşısında korkaklık göstermesi, dilsiz şeytan kesilmesi onun imanıyla asla bağdaşmaz. Onun inancına göre önemli olan Allah katındaki itibarın artmasıdır. Öyle değil mi? Bu itibarla insanlardan korkmanın bir anlamı yoktur kardeşler. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yolculukta giderken merkebinin terkisinde de İbn Abbas var. Riyaz-ı Salihin'de bu şeyi bulabilirsiniz. Hadis-i şerifi. Elini arkaya doğru atıyor. İbn Abbas'ın kulağından tutuyor. Ve şöyle hafifçe çekiyor. Ey delikanlı, kulağını aç da iyi dinle diyor. Sen Allah'ın hakkını gözet ki Allah da senin hakkını her yerde koruyup gözetsin diyor. Sözü görüyorsunuz değil mi? Sen Allah'ın hakkını koru gözet ki Allah da senin hakkını her yerde koruyup gözetsin diyor. Allah buna dikkat edenlerden eylesin kardeşlerim. Hani insanlar oturup da niye benim başıma bu geldi, niye şöyle oldu, niye dua ediyorum da kabul olmuyor der ya, sen Allah'ın hakkını gözet ki karşında Allah'ı göresin, o da senin hakkını gözetsin. Bakın ne diyor devamında: bütün insanlar bir araya gelse, toplansa, sana bir zarar vermeye çalışsa, Allah istemedikçe bu olmaz diyor. Bütün insanlar bir araya gelse, sana bir hayır vermeye çalışsa, Allah istemedikçe olmaz diyor. Rabbim hakkımızda hep hayır versin kardeşlerim. Demek ki buna inanan, itimat eden, kalbini bununla yoğuran birisi bir münker gördüğünde o münkeri izale etmek için başkasından bir korku duyar mı? Ama şöyle düşünün kardeşlerim, insan kalbi korkusuz olur mu? Olmaz. Ama korkunun aşırısı da kalbi hedeften saptırır. Öyleyse nerede ne kadar korkulacağını bilmek gerekir. Zihin bu bilgiyi kalbe vermeli. Nerede ne kadar korkulacağını eğitimle almalı. Hatta insanı korkaklaştıracak şekilde eğitmenin zararları dikkate çekilir. Aleykümselam ve rahmetullah. Düşünün, bir babanın sertliği, kızgınlığı, katılığı doğan çocuğu ne yapar? Pısırık, korkak, çelimsiz, olaylar karşısında hemen sinen, pisen haline getirmez mi? Bakın, bir ananın, bir babanın çocuğa karşı takınmış olduğu tavrı ilerideki yaşantısına ne kadar etkiliyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Duygularını kontrol altına alan ve yaptığı davranışların ileride hem kendine hem de kendi nesline nasıl zarar verdiğini hesaplayanlardan eylesin. Çocuğa terbiye verilmez mi? Verilir. Çocuğa kızılmaz mı? Kızılır. Ama gereksiz kızma, gereksiz dayatma o çocuğun pısırık, korkak ve ileride Allah korkusu değil de Allah'tan gayri her şeyin korkusunu gündeme getiriyor. Şimdi nereden girdik bu meselelere bilmiyorum da, hayır gördüğümüzün nasıl şerre, hem de ta nerede şerre vesile olduğunu yakalıyoruz mu kardeşlerim? Allah hepimize mağfiret etsin. Bunların hiçbiri basit mesele değil. Güzel bir terbiye, güzel bir terbiye, güzel düşünceyi gündeme getirir. Düşünün, ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklarına olan davranışlarını fazla hadislerde bulamadım. Ama torunlarıyla alakalı hadisleri bolca okumak mümkün. Hiç kızmadığı, yolda gördüğünü hiç dayanamadığı, hutbede bile inip hemen kucakladığı, öptüğü, hep böyle sevgi yumağı var. Hep bir yumuşaklık, hiçbir sert davranmaması var. Hasan'la Hüseyin'de hayatlarını bir okuyun. Bir okuyun. Ne kadar karakterli. Yani bir insanda bulunacak fıtratın, özelliğin hepsinin tertemizleri var. Bir şımarıklık var mı? İnsanların içinde bir büyüklenme var mı? Hiç dikkat ettiniz mi hayatlarına? Halbuki bir peygamberin torunu. Yani bugün düşünün, yaşamış olduğumuz ortamda önde gelen, önem verilen, deptebe içinde yaşayan insanların çocuklarındaki şımarıklık, insanlara tepeden bakma, yani her türlü ahlaksızlığı görmek mümkün değil. Ama bakın, dedelerinin onlara karşı tavrı, Burada yakalatmak istediğim ne biliyor musunuz? Birine yumuşak davrandığınızda o karşıdaki size nasıl bakar? Sizdeki bütün huyları otomatikmen süzgeçten geçirir. Otomatikmen o huylar da ona klonlanır. Yani kopyalanır. Anlatabildim mi? Yani o torunlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayrılmayarak onu severek ondaki bütün huyları analiz edip kendi bedenlerine ne yaptılar? Aktardılar. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara bir kapı koymadı. Her zaman onlar açık kapıdan girdiler ve dedelerinin ta omuzlarına, kafasına kadar çıkabildiler. Öptüler, okşadılar. Hatta bir cuma babını okursanız kapıdan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hutbe verirken Hasan'la Hüseyin giriyor. Bir tanesi entaresinin ucuna basıp düşüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen hutbeden iniyor. Çocuğu öpüyor, okşuyor. Birini bir omuzuna alıyor, birini bir omuzuna. Tekrar hutbeye geliyor. Herhalde diyor Allah kitabında kadın, çocuk, imtihan herhalde bunun içinde dedir. Ve mahcup bir edayla. Allah hepimize mağfiret etsin. Kardeşlerim, insanı korkaklaştıracak şekilde eğitme, çocuklara pısırık yapacak şekilde sert davranma, ileride kendimizi ateşe atacak, hatta o gün diyor mahşer yerindeki kıssalara şöyle bakacak olursak, babanın evladından kaçacağı, evladın babadan kaçacağı zamandır. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Hoş geldin abi. Demek ki kardeşlerim, bir söz, bakın, bir kişinin insanlardan çekinmesi, halktan korkması, bildiği halde hakkı söylemesine engel olmasın diyor. Yani bu sözü söylemeye ta nereden zeminler var? Amin cümlemizden. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah bizlere affetsin. Korkak yetiştirilen insanlar fazilet sahibi olmazlar. Güzel meziyet kazanmaya hiçbir zaman yanaşmazlar. Bakın bir de bu belası var. İnsanlığın en aşağı derecesine ilerlerler, düşkünleşirler. Bakın başkalarının kötülüğü, boyunduruğu altına giren kavimlere bakın, hepsi böyle olmuşlardır. Düşünün, bizler korkak, pısırık olursak, çocuklarımız pısırık olursa, bizleri yöneten insanlar bizim içimizden çıkacak. Hakkı bile söyleyemeyecek. O zaman her türlü bela, musibet, otorite hepsi gidecek. Onun için kardeşlerim, insanda en mühim, en esaslı his korku hissidir. Onun için duyguların insanda eğitime şiddetten ihtiyacı vardır. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Ve korkunun da tevhidin üzerinde korkunç bir hakimiyeti vardır. Onun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında, eğer gerçekten müminseniz benden korkun. Benden diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Şimdi korku deyince burada şuna da dikkat edelim kardeşlerim. Kur'an'ı baştan sona okuduğumuzda, ki Müslümanız, hepimiz okuyoruz değil mi? Defalarca. Bütün tağutî sistemler, şeytanın avaneleri, şeytana uyanlar, şirk ehli hep korkudan faydalanmamış mı? Hep insanları korkutmamışlar mı? Düşünün mesela bir Firavun'un kıssasını okuyorsunuz. Orada güya halka onlarla galebe edeceği, o topladığı sihirbazlar, Musa'nın asası, yapmış oldukları sihri yiyip yutunca ne yaptılar? Anladılar ki bu iş hak. haktan başka bir şey değil. Hepsi iman etti mi? Bakın Firavun ne yapıyor? Andolsun ki diyor, sizleri çaprazlama keseceğim, öldüreceğim diyor. Peki inananlar ne diyor? Allah'ım bizi sabırlı kıl diyor. Biz inandıktan sonra, Rabbimizi bulduktan sonra dönecek değiliz diyor. Evet, Allah korkusu mu ağır bastı? Firavun'un zulmü mü? Hangisi kardeşlerim? İmanın lezzetini alan, yani birden korkan, başkasından asla korkmaz. Bunu anlatabildim mi? Şimdi bir de İbrahim Aleyhisselam'ın kıssasına bakıyorsunuz. İbrahim tek başına bir ümmetti. O bir milletti diyor. Ateşe atılacağında korkmuyor musunuz diye bir soru sorduğunda, düşünün birisinin tam ölümle burun buruna geldiğini, kendi nefsimizi şöyle bir hesaba çekelim. Allah bize İbrahim'in amellerini işlemeyi nasip etsin. İsteyelim. İsteyelim, Rabbimiz verir. Bizde olmazsa torunumuzda olur. İsteyelim yalnız. İbrahim Aleyhisselam bile bakın o anda siz diyor bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin eş koştuklarınızdan mı korkacağım? Seçin bakalım diyor. Ahiret ateşi mi daha çetin yoksa sizinki mi? Hangisi çetin kardeşlerim? Hangisi daha kalıcı, daha yakıcı, daha azap verici? Hangisi? Sormaya bile gerek yok değil mi? Allah bize ölümü sevdirsin. Kendisine kavuşmayı sevdirsin kardeşlerim. Eğer Allah'a kavuşmayı seversek, eğer ölümü seversek, seve seve dünyadaki de ateşe gireriz. İşte o zaman tahammül olur. Ve yakması gereken ateş o zaman bize serinlik olur. İşte Allah korkusu, sabır, senin hayır gördüğünde şer, şer gördüğünde hayrı gösterebilir. Ateşe atılırken herkes İbrahim'in yanacağını ve ondan kurtulacağını zannediyorlardı. İbrahim o ateşe atıldı. Ateş onu yaktı mı? Evet. Demek ki korkunun da insan fıtratı üzerinde çok büyük, hatta çok tesirli gücü var kardeşlerim. Düşünün, taşlama, dövme, iftira, alay, baskının her çeşidi, bunların hepsi gelen bütün peygamberlere bir fiil, hepsi uygulanmış. Bir tane peygamberlerden bu baskıların, bu türlü hareketlerin karşısında dönme, korkma, Allah'tan yüz çevirme var mı? Bütün peygamberler aynı metotla hepsi sınava tabi tutulmuş. Teker teker hepsini okuyun kardeşlerim. Allah hakkıyla iman etmeyi bizlere nasip etsin. Eğer biz hakkı gündeme getirir, hakkı yaşar, hakkı anlatırsak korkacak hiçbir şey yok. Ama haktan yüz çevirir, haktan şüphe edersek, günaha meyleder, küçüğü olsun büyüğü olsun, bunu isteyerek severek yaparsak, bu bizim ahirete imanımızı zayıflatır. Bu zayıflamaysa Allah korkusunu götürmeye başlar. Allah korkusu da gitti mi artık bizde hayırdan namına hiçbir şey kalmaz kardeşlerim. Allah bizlere mağfiret etsin. İnsan hakka döndüğü zaman, hakka gönül verdiği zaman, hakka kavuşmak istediği zaman, demir taraklarla da derileri taransa yine haktan dönmez. Testereyle kafası ikiye bölünse yine de haktan dönmez. Bakın Ashab-ı Uhdud'daki o büyücünün yaşlanıp da kraldan yeni bir çocuk istediğini kıssayı hatırladınız mı? Çocuk gelirken yolunun üstünde bir Hristiyan papaza uğruyor, rahibe. Ve gidip gelirken bir olanı öğreniyor. Yani Allah'a iman ediyor. Ve ünü yayılınca doğuştan kör olan ve o padişahın çok sevdiği veziri kendisine geldiğinde, sen diyor körleri iyileştirilmişsin, senin birçok şeylerin varmış dediğinde, benim elimden bir şey gelmez diyor. Gel birlikte Rabbimize dua edelim, o isterse açar diyor. O amanın gözünü açtı mı Rabbimiz? Açtı. Saraya döndüğünde vezire, oranın despot, zalim, kafir yöneticisi soruyor. Sana gözünü kim verdi? Rabbim diyor. Senin benden başka Rabbin mi var diyor. Ve işkence neticesinde rahibi ve çocuğu veriyor. Onların ölüm şekillerini hiç okudunuz mu kardeşlerim? İkisini de diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, çölün kızgın topraklarına çırılçıplak gömdüler. Birisini demir taraklarla diyor, derisini taradılar, sinirlerini yine de dönmedi diyor. Rahibin kafaya testereyi koydular, bedenini ikiye ayırdılar, yine de dinlerinden dönmedi diyor. Allah'ım bize taşıyamayacağımız yükü vurma. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Bu misaller dinde var. Bakın bir korkuyu yakalama akabinde neleri gündeme getiriyor. Bunlar bize boşuna misal olarak verilmedi kardeşlerim. Tevhidin üzerinde korkunun çok büyük hakimiyeti var. Bu yüzden bakın Âl-i İmrân 175, yanlış hatırlamıyorsam, Rabbimiz Subhanahu ve Teala diyor ki, şeytan da diyor sizi dostlarıyla korkutur. Yani birisinin sana gelip de Allah'tan gayrı bir şeyle korkutması, o bir şeytandır diyor. Bakın basit gördüğümüz ufacık bir mesele, seni Allah'tan gayrı bir şeyle korkutan şeytandır diyor. Kardeşlerim, kendi nefsimizi de bizden gelen nesli de Allah'la korkutalım. Onun dışındaki boş, kuruntu sözlerle, davranışlarla kendimizi hem de neslimizi hem de ahiretimizi helak etmeyelim. Allah rızası için sırf korku babından şu Kur'an'ı baştan sona bir okuyalım. Bakın rızıkla alakalı gelen ayetlere bakın, rızkınızı veren benim ben diyor. Ben sizden beni doyurmanızı istemiyorum diyor. Ama şeytan sizi açlıktan korkutur diyor mu? Var mı bu ifadeler? Var. Demek ki Rezzak'ı tanımayan, rızık verenin Allah olduğunu idrak edemeyen, onu birleyemeyen birçok müşkülata düşer. Bakın bu meyanda hem fıtri hem de imanına kadar deliller var değil mi? Bir ana rahminde 9 ay bir kordon bağıyla beslenen bir çocuğu ele alın. Doğduktan sonra 2 sene sırf ana sütüyle beslenen bir çocuğu ele alın. Daha sonra eli ekmek tutana kadar artık kaç yaşınaysa ana ve babanın yanında veya yakınlarının yanında yetişen bir çocuğu el, o ana kadar rızkı veren kim? He kardeşlerim? Allah değil mi? Peki eli ekmek tuttuğunda, işsiz kalıp bir şey kazanamadığında veya bir şeyin imtihan olduğunda o zamanki düşülen yeiz, karamsarlık, bunları yakaladınız mı? Allah Resulü ne diyor bakın. Aleyküm selam ve rahmetullah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Rabbime şöyle buyurdu diyor. Sakın kullarım rızkım daraldı diye rızkını masivadan, haramdan aramasın. Ben bir kula neyi takdim etmişsem, neyi nasip etmişsem o ona ulaşmadan o ruh o bedenden çıkmaz diyor. Evet kardeşlerim, hiç böyle edep bablarını okudunuz mu? Hastalarınızı diyor yemeye içmeye zorlamayın. Onları yediren içiren Allah'tır diyor. Hiçbir sözleri okudunuz mu? Hep gözümüzün önünde böyle hep muhakkak bir uzun süre hasta yatan bir insan olmuştur. Normal beşeri münasebetlerde en az 2-3 öğün yemek yiyen insanlar hasta olduğunda yemeden içmeden günlerce aylarca kesildiğini gördünüz değil mi? Bir öğünü yemeyince evde kıyamet okuyan insanlar hastalandığında günlerce öğün yemez yine de yaşamını sürdürürler mi? İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin görmediğiniz yerden onları yediren içiren Allah'tır diyor. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hepimize tövbe etmeyi, kendisinden yardım dilemeyi, ona gereği gibi kulluk etmeyi, ondan korkmayı nasip etsin. Aleyküm selam ve rahmetullah. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her zaman neden dua ettiğini, neden her meselede Rabbine sığındığını ve yardım dilediğini güzel yakalayalım kardeşlerim. Bizlere sadece amel yetmez. Rabbimizden sürekli yardım, mağfiret ve ona gereği gibi kulluk etmeyi isteyelim. Onun sevdiğini sevelim ve sevdiği amelleri işlemeyi ve bize vermesini isteyelim. Aleyküm selam ve rahmetullah. Korku hakikaten insana birçok şey kazandırdığı gibi korkaklık da o kadar kaybettirir kardeşlerim. Amin. İcmai. Düşünün, büyük günahlara baktığımızda harpten kaçma büyük günahlardan bir tanesi. Bunun da Kur'an'daki örneklerine baktığımızda bir Talut'la Calut'un kıssası belki çok çok örnek veriliyor. Allah'tan bir kral isteyen bir kavme Allah'ın kral vermesi belli aşamalardan sonra geçtikten sonra nehirden karşı karşıya geçeceklerinde kana kana su içmeyin emri ve kana kana su içenlerin karşıya geçince Calut'un ordusunun karşısında onları büyük muhteşem görmeleri ve kalplerine giren korku yüzünden tabanları yağladığını görüyorsunuz. Halbuki oraya kadar cesaretle gelen, oraya kadar verilen emri yerine getiren o insanlar bir tek emri ihlal etmeleri koskoca bir hayrı ellerinden kaçırmasına sebep oldu. Yani itaat her zaman daha büyük bir itaata, isyansa küçücük bir isyan, kocaman büyük bir isyana bir basamaktır kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Yap dediğini yapmayı seven, uzak dur dediğinden de uzak durmayı bizlere nasip etsin. Düşünün, Adem Aleyhisselam'a bir tek ağaca yaklaşma emrini veren Allah ama insanoğlu nefsinden bir şeye meyletti mi iblis hemen devreye girer, oradan yaklaşır, Çünkü insan fıtratı bir tarafa meylettin mi başka yerden açık verir. Oradan girer ve elimizden o hırslandığımız şeyin de kaçmasına sebep olur. Allah kendisinden hakkıyla korkmayı nasip etsin. Çünkü Allah korkusu hakka dönmeye nasip eder bizleri. Evet. Korku bu yönünü bizim üzerimizde hakimse ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala da buyurduğu gibi Allah'tan en çok hakkıyla alimler korkar diyor. Öyleyse kardeşlerim, Allah'ın dinini öğrenmeye çalışalım. İnsanın bilgisi arttıkça Allah korkusu artar. Allah korkusu arttıkça ahirete iman artar. Ahirete iman arttı mı, artık o insanın sözü, ameli, her şeyi güzel olur kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret eylesin. Bakın, bazı şeylerin güzel anlaşılabilmesi için şu sözleri de güzel anlamak gerekir. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir sözünde diyor ki, badiyede yaşayan kaba saba bilgisiz olur. Avcılıkla iştigal eden gafil olur. Devlet kapısına ihtiyacı olmadan giden ayartılır. Fitneye düşer diyor. Bu sözü duydunuz değil mi? Köyde yaşayan kaba saba olur. Avcılıkla iştigal eden gafil olur. Devlet kapısına giden, ihtiyaçsız giden ayartılır. Fitneye düşürülür diyor. Demek ki kardeşlerim, bulunan, yaşanılan yer, meşhur olunan iş insanı çok etkilemekte. Ve inancı, ahlakı üzerinde de çok tesirli olmakta. Demek ki Kur'an muhatabı tanımayı o kadar çok önem veriyor ki bakın Mekkelilere hitap eden ayet ve sureler ile Medinelilere hitap eden ayet ve sureler hep birbirinden farklıdır. Hiçbir yönünü incelediniz mi? Verilen örneklere bakın, onların bileceği, anlayabileceği şeyler. Mekki surelere bakıyorsunuz, deve var, inek var, bal arısı, üzüm, hurma, zeytin vesaire. Sırf insanların dikkatini çekebilme, mukayese yapmalarını sağlayabilmek için değişik misaller verilir. Aleykümselam ve rahmetullah. Kardeşlerim, insanlara verilmiş pek çok duygudan birisi de meraktır. İnsan merak sayesinde çok şeyler öğrenir. Ama bu duygunun iyi kullanılması gerekir. Aleykümselam ve rahmetullah. Bu haydut zannedersem sadece isminde haydut. Sadece ismimde kalsın da bedenimden çıksın diyor herhalde. Hani gariban sakızı burnuna yapıştırır ya, gariban burnunda ister, bu da herhalde böyle. Öyle mi haydut? La ilahe illallah. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, eğer insanlar kardeşlerim, insan yasaklanan bir şeye hep bir ilgi duyar. neden yasaklanmış? Niye bu bana yasak tipinde? Hep bir merak duyar. Peki bu iyi mi kötü mü? He kardeşlerim, insana verilen bu duygu, merak duygusu bir yerde iyidir, değil mi? Ama eğer insan yasak edilen şeyleri meraklanmaya başlarsa, inanın onun eşiğine kadar gelmiştir. Ona geliyor zevklar. Bunun için kardeşlerim, insanın eğitilmesi için öncelikle insanın kendisini tanıması gerekir. Çok çeşitli kabiliyet ve sıfatlarda yaratılan bizler, her zaman iyiliğe meyilli, küfürden, fısktan da isyan eden olmalıyız. Ama insan fıtratını bozarsa, şerre meylederse, tabi bunun zıttı gündeme gelir. Kardeşlerim, İslam ancak ilimle, infakla, sabırla, cesaretle, İslam'a teslim olmakla gündeme gelir. Kişi önce öğrenmek istedi. Her şeyden evvel kafaya, kalbe nakşetmeli. Kendisine hayır veren şeye meyletmeli. Şerden de uzak durmalıdır. Düşünün şimdi, köyde yaşayan kaba saba bilgisiz olur diyor. Neden? Çünkü kısır, kör bir bakışı vardır. Ufacık dünyası ona yeter. Avcılıkla iştigal eden gafil olur derken neden? Düşünün, ufacık bir hayvanın peşine düşer. Ula git şu dağın başında kar var, getir de bekmez yapıp yiyek desen getirmez. Aa, şu dağda bir keklikler var ki çil çil de 50 tane dağ aşar. Doğru mu yanlış mı? Geri dağdaki insan ölmüş, kalmış, İslam varmış, yokmuş, tevhid hakimmiş, değilmiş, şirk varmış, küfür varmış, insan nereye gidiyormuş hiç umurunda bile değildir. İlginç düşünce değil Jaguar. Bu küfür, ilhadi bir düşünce. Biz Ali'nin şeriatına değil, Muhammed'in şeriatına inanıyoruz. Avcılıkla iştigal eden gafil olur diyor. Demek ki insan yaşadığı yere de dikkat edecek. Onun ismi Ali şeriatı değil. Sen iyice bir oku. O kullandığı müştihar ismi. Anladın mı Jaguar? Ali şeriatı diye Ali'nin şeriatını anlatır. Yani Ali'nin şeriatı aslında İslam dinidir. Ama Şia itikadını orada bahsederler. Ayrı. Hakkı batıla meylederler. Neyse. Hayırlısı inşallah. Aklıma gelmişken diyeyim. Musa, bu Jaguar seni neden kesin ban listesine almış? Bunların seviye diye bir odası var kardeşler. Geçen güne bir girdim. Bizim Musa, benim ismimi göremedim ama Şehadet, Kemal 28 de var. Misafir 2 de var. Kırmızı banlan, banlananlar var bayağı bir. Bunlar kesinlikle açılmayacak diye epey bir yazmışlar. Arkadaşlardan birisi yanlışlıkla bütün banları temizlemiş. O yüzden bunlar ara sıra gelip hem de neden banlandıklarını kendi yapmış oldukları söz, düşünce ve amelle tekrar ispatlıyorlar. Sağda solda bizi attılar, banladılar diyecek halleri de kalmıyor. Amellerini belli ediyorlar. Evet. Ama bunların ban listesine girerseniz birinci adam Musa 06. Onu diyeyim. Hem de birinci adam. En başa bunu yazmışlar. Adamla ne yaptıysan Musa. La ilahe illallah. Neyin üstünde duruyorduk ha? Demek ki kardeşlerim, İslam'ın girmediği bir beden, aynı köyde yaşayan kaba saba olan o köydeki cahil insanın sıfatına, bedenine benziyor. Allah bizi İslam'la medenileştirsin, güzelleştirsin. Bu noktada şöyle bir soru geliyor insanın aklına: üniversiteyi bitiren mi çağdaş olur, yoksa hiç kitap okumayan mı? Hani şu toplumda bir şeyler anlattığın zaman, hangi okul mezunusunuz hocam, hangi medreseyi bitirdiniz, diplomanız nedir diye soruyorlar ya, hangi hocalardan ilim aldınız? Medeniyetin, çağdaşlığın adı bir diplomayla mı belli oluyor, yoksa Allah'ın dinini bilmeyle mi? Hangisiyle kardeşlerim? Allah dinle yoğrulan, dinin emir ve nehilerini öğrenen, onunla kendini eğitenlerden bizleri eylesin. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, sizi diyor iki sarhoşluk, gaflet kapladı, kuşattı. Yaşam, yani dünyaya aşırı bağlılık sevgisiyle cehalet sevgisi. Böyle olduğu takdirde iyiyi emretmezsiniz, fenalıktan da alıkoymazsınız diyor. Yarım saat önceki zikrettiğim hadisi yakaladınız mı kardeşlerim? Sakın diyor biriniz birinin korkusundan veya bir halkın korkusundan hakkı dile getirmekten çekinmesin diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Neden iyiyi gündeme getirmez, fenalıktan alıkoymazmışız kardeşlerim? Bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, sizi diyor iki sarhoşluk gaflet kaplamıştır. Yaşam sevgisi ve cehalet sevgisi. Eğer insan bu iki hastalığa düşmüşse iyiyi emretmez, fenalıktan da ne yapmaz? Alıkoymaz diyor. Bu meyanda İkisiyle de alakalı Kur'an'da ve sünnette birçok örnekler var mı bize? Neye bakarsan bak, gözün sana hasretle dönecek diyor mu? Veyahut sizin diyor gece yarısı kalkıp iki rekat Allah rızası için kılmış olduğunuz bir nafile namaz, dünyadaki ve dünyadaki kazandıklarınızın hepsinden daha hayırlıdır diyor mu? Allah bize bunları hayrıyla, hakkıyla işlemeyi nasip etsin. Sizi diyor sakar cehennemine sokan neydi? Dünyaya dalanlarla dalardık diyor. Onlar ne diyor? Yarın diyor şehre girdiğimde biz izzettiler, o izzetsizleri koymayacağız, sokmayacağız diyorlar. Allah Azze ve Celle izzet de, şeref de Allah'ın müminlerin Resul'ün yanındadır demiyor mu? Allah bunu anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Hiçbir şey kalpten çıkanlar kadar kalbe fayda vermez. Kalp ne kadar saf ve Allah'a adanmışsa o kadar büyük faydaya erişir. Öyleyse kalplerimizi Allah'ın ilmiyle dolduralım kardeşlerim. İşte o zaman Allah'ın sevdiğini severiz, Allah'ın sevdiği amelleri de severiz. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde, ey insanlar, ilim öğrenmekle elde edilir, anlamaya çalışmakla olur. Allah bir kimseye iyilik dilerse ona İslam dininin inceliklerini öğretir. Allah'tan yalnız Allah'ı en iyi bilen alimler korkar diyor. Evet. Allah bizleri mağfiret etsin. Allah bizleri sevsin. Demek ki Allah'ın sevdiği amelleri yaptığımızda Allah bizi sever ve dinde anlayışlı kılar. Peki Allah'ın sevdiğini öğrenebilmek için de Allah'ın kitabını okumak gerekmez mi kardeşlerim? Birileri kafayı orada burada yoracağını 10 senede de öğrensek, Allah'ın kitabını okuyarak ona kafa versek, kendimizi eğitsek, bedevilikten kurtulsak olmaz mı? İlim birilerinin yaptığı gibi, ya falan meleklerle konuştu, ona Hızır uğradı, onun doğru dürüst hocası da yok ama her şeyi bilir dedikleri gibi illa birinin oturup da Hızır'ı mı beklemesi gerekir? İlim Hızır'ın uğramasıyla falan gelmez kardeşlerim. Allah'ın kitabını, Resulullah'ın sünnetini öğrenmekle, Allah'ın dinine gönül vermekle olur. O Hızır uğradı diyen insanlara bakın, ilmi değil cehaleti, ışığı değil karanlığı isteyen insanlardır. Onlar insanları öyle hale getirmişlerdir ki kendilerinin karşısında ölü bir ceset olmalarını isterler. Her gün ölüm tefekkürü yapa yapa yapa adamları delilendirirler. Halbuki Allah bizden dünyada da güzel işler yapmamızı, ahirette de karşılığını bulmamızı istiyor. Biz iyiye, güzele, hayra yönelirsek muhakkak ki o bize ulaşacak kardeşlerim. Bakın ilim giderse cehalet öyle hale gelir ki bırakın fert fert işlemeyi, insanlar topluca günah işlemeye başlarlar. Bakın Allah Resulü ne diyor? Öyle diyor, bir zaman gelecek ki diyor, bunu okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur Buhari rivayeti, öyle cümleler gündeme gelecek ki, tüyecekler ki diyor, bunlar zina etmeyi, ipekli elbise giymeyi, şarap içmeyi, tef, dümbelek gibi eğlenmeyi helal ve mübah sayacaklar diyor. Bunlardan bir takım zümreler de dağ mesirelerine yanlayacaklar. Onlara ait koyun sürüsüyle çoban sabahları yanlarına gelecek, akşamları gidecek. Bunlara bir fakir bir hacet için gelecek, bu duygusuz insanlar o fakirle alay edecekler. Haydi bugün git, yarın gel diyecektir. Bunun üzerine Allah sevip eğlendikleri dağı üzerlerine indirerek bir kısmını helak edecek, sağ kalan öbürlerini de kıyamet gününe kadar maymun ve domuz suretlerine tedbir edecek, çevirecek diyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz. Bakın cehaletin, ilimsizliğin insanı ve insanlığı getirdiği noktaya, hadisin baş tarafını yakaladınız mı kardeşlerim? Öyle bir zaman gelecek ki ümmetimden muhakkak bir takım zümreler diyor. Yani Muhammed ümmeti olduğunu söyleyen insanlar bunu yapacak. Allah bizlere merhamet etsin. Hakkı hakikati anlayanlardan eylesin kardeşlerim. Demek ki dini vecibelerden uzak, irfandan mahrum, İslam'ı dava edinmemiş, yaratılış gayesini kavrayamamış insanlar serseri gibi yaşayacaklar. Ve serseri gibi hayat sürecekler. Hem kendileri helak olacak, hem de suretleri değişecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın ne diyor? Sizin bana en boğuzdunuz ve ahirette benden en uzağınız serseriler, çenesi düşük, hayasızca laf edenler ve deptebe içinde yaşayanlar, uğurluk gösterenler diyor. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Demek ki bu tip karakter sahibi olanlar boşlukta hoşluğu, rehavette rahatlığı, tembellikte ise tevekkül ararlar. Böyle insanlardan Allah bizi uzak kılsın. Bunlar avarilikle havariliği birbirine karıştırır. Kendilerini boş kuruntulara, avuntulara alıştırır. Disiplin altına girmeyi, yani dinin emir ve yasaklarına uymayı, hoyratça yaşamayı meslek edinir. Çenesi düşük, boş boğaz, derbeder ve serseri olurlar. Bunlar nasıl böyle hareket eder? Eğer bizler, sohbetin başında da dediğim gibi, gördüğümüz bir münkere mani olmazsak, çekinirsek, korkarsak, o toplumun bize bir şey yapmasından ürperir, gündeme getirmezsek, işte Allah muhafaza belki bizim çocuklarımızdan, torunlarımızdan biri olacak o dağdaki helak olan insan. Ümmetimden öyle insanlar gelecek ki diyor, çalgıyı, içkiyi helal sayacaklar. Demek ki kişi bir şeye merak ettiğinde, ya bunun neresinde, hani birileri diyor ya, telli sazdır bunun adı, ne ayet dinler ne kadı, şeytan bunun neresinde diye, hem de bunu çalıyorlar. Şeytan bunu hem söyleyende hem çalanda. Öyle bir hal olacak ki diyor, bunu benim ümmetimden insanlar muhakkak bunu içecek. Peki direkt içki adıyla mı içecek? Hayır. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde diyor ki, ümmetimden öyle insanlar çıkacak ki içkiyi diyor ismini değiştirerek, değişik adlar, isimler takarak içecekler. Baş ucunda çalgılar çalınacak, şarkıcı kadınlar şarkı türkü söyleyecek. Allah onları yere batırsın ve onlardan maymunlar, domuzlar yapsın. Evet. Bugün böyle olmuş mu? İçkinin adını değiştirmişler mi? Ben Haç'tayken Allah razı olsun, Seyfullah diye bir kardeş, hocam gel dedi, sana bir şey göstereceğim dedi. Medine'nin büyük bir marketinin olduğu yere gittik. Şu bizim Türkiye'de satılan Efes Pilsen var ya, biralar, inanın aynı şişede ve Arapça üzerinde alkolsüz içecek diye yazıyor. Ondan sonra Seyfullah dedi ki, Seyfettin, gel hocam dedi, bak alkolsüz olanları, içenleri de göstereyim sana dedi. Beraber gittik, adamlar içmiş, inanın kafayı bulmuşlar. Yani ismini değiştirerek ne yapmışlar? Helal vaziyetine geçirmişler. Evet, Arabistan'dan bahsediyoruz. Demek ki kardeşlerim, harama götüren ve ona vesile olan her şey de haramdır. Haram konusunda hile vardır. Çünkü aleyhissalatü vesselam sarhoşluk veren her şey haramdır diyor. Bir yolunu bularak, kitabına uydurarak, ismini değiştirerek haramı işlemek sorumluluğu kaldırmaz. Aksine bu hileli yollar ve çareler haramdır. Allah bizlere mağfiret etsin. İslam açıktan açığa harama ileten her vesileyi haram kıldığı gibi şeytani hileler ve gizli vesilelerle o haramı işlemek için hile yapmayı da haram kılmıştır. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Yahudilerin Allah'ın haram kıldığı şeyleri en alçakça hilelerle helal sayarak işledikleri günahları sakın işlemeyin diyor. Evet. Bakın mesela Araf suresini okuduğumuzda burada Eyke halkının kıssasını okudunuz değil mi? Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlara cumartesi günü balık avlamayı yasaklıyor. Onlar ne yaptılar? Denizin kenarına derin hendekleri içtiler. Kapaklar yaptılar. Oraya dolan balıkları ertesi günler sattılar. Bununla kimi kandırdılar kardeşlerim? Sonra bakın iblis ne kadar hile kuruyor. Allah'ın belası gelseydi gelirdi deyip artık denize çıkıp avlandılar. Neticede Allah Azze ve Celle onlara maymunlar olun dedi mi? Özelden bir kardeş bir misal verdi de onun için bu misali verdim. İnsanın sureti değişir mi? İnsan nasıl maymun olur? Hadislerde geleni nasıl kabul ediyorsunuz diyor da. Ayeti kerimede Allah Azze ve Celle, madem hep Kur'an'a inanıyoruz, Kur'an dışında bir vahye madem itibar etmiyorsunuz, Rabbimiz Subhanahu ve Teala bir balık avlama meselesinde bu yasağı ihlal eden o kavmi horlanmış maymunlar olun dedi mi kardeşlerim? Demedim. Oldular mı olmadılar mı? Sesim geliyor değil mi? Ayetleri bize bildiren Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam değil mi kardeşlerim? Bu ayeti naklettiğinde sahabeler yazarken, bizlere getirirken, biz bu ayetlere inanıyoruz da Peygamber Aleyhisselam onların suretleri değişecek, maymunlar domuzlar olacak deyince neden acaba, neden? Bu nedeni kalbinize bir sorun lütfen. Kur'an'da o Resul'ün aleyhissalatü vesselamın ağzından çıktı. Hadis de o Resul'ün ağzından çıktı. Yazan da o sahabeler ayeti. Hadisi de yazan o sahabeler. Nakleden yine onlar. Eğer biri inkar ediliyorsa öbürü nasıl kabul ediliyor? Ve hangi mantık ve hangi ölçü? Ben bunu çok merak ediyorum. Bakın Yahudiler o gün avlandılar ama Rabbim Subhanahu ve Teala onlara belasını verdi. Demek ki Yahudiler, burada misal vermek istediğim nokta o. Neyse, Allah hepimize hayır ihsan etsin. Tabi hiç kimsenin kastı olmayabilir ama niyet halis olursa, Allah'tan hayır istenirse muhakkak Rabbim kalplerimizi yatıştırır. Ama evham, vesvese ise bunlar şeytandandır ve ilimsizliktendir. Yahudiler çeşitli hilelerle bu yasağı deldiler mi? Hile yapıp cumartesi günü avlanmamış görünmek için ne yaptılar? Derin derin hendekler kazdılar. Ama neticede Allah'ın hükümleri çiğneyenleri, değişik hilelerle yasakları, delenleri bakın nasıl cezalandırıyor. Bakara'da dediği gibi içinizden cumartesi günü haddi aşanları elbette bilmekteyiz. İşte onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Onlar da maymun olun dedi. Evet kardeşlerim, başka bir varlığa dönüşme domuza benzemek gibidir. Domuz her türlü pisliği iğrenmeden yer. Dolayısıyla haram yiyen bir insanın kalbi de bu anlamda domuza dönüşmüş olur. Kalbin döndürülmesinin alametleri var kardeşlerim. İnsan yapmış olduğu ibadette lezzet almalı. Günah işlemekten korkmalı. Birinin ölümünden ibret almalı. Dünyaya olan hevesinden kurtulmalıdır. Haram olan bir şeyin ismi değişse ne olur? Değişmese ne olur? Haram haram değil mi kardeşlerim? Eğer siz şu yasak ağaca yaklaşmış olsaydınız, cennette ebedi kalacak ve meleklerden olacaktınız dedi. Ve Allah adına yemin edilince ne oldu kardeşlerim? Cennette ebedi kalmak da elden uçtu mu? Allah hepimize hayır ihsan etsin. Nefsimize bir an olsun bizleri bırakmasın. Amellerimizin kötülüğünden bizleri korusun kardeşlerim. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haya hayırdan başka bir şey demek ki haya, utanma, ar, edep, nefsin çirkin şeylerden sıkılıp onları terk etmesidir. Çirkin bir hadiseden meydana gelmesinden kalpte hasıl olan ızdıraptır ki eseri yüzde de simada da hemen belli olur. Allah hepimizi hayalı kılsın kardeşlerim. Haya 10 cüzdür, 10 parçadır. 9'u kadında diyor. Haya bulunduğu her şeyi süsler. Kötü sözde bulunduğu her şeyi ayıp kılar, kötüleştirir, çirkinleştirir diyor. Haya imandandır. İman ise cennettedir. Arsızlık, yüzsüzlük cefadandır. Arsızlık katı kalplilik, hayasızlık cefa ise cehennemdedir diyor. Kardeşlerim haya ve iman birbirine o kadar yakın şeylerdir ki birbirinden ayrılmaz. Biri giderse diğeri de arkasından gider. Haya kötü işlerden kaçınmaya teşvik, hak sahibine hakkını vermeye çalışmaktır. Biz buna utanma, sıkılma deriz. Kardeşlerim iman nasıl günah işlemekten men eder, alıkoyarsa haya da sahibini öylece günah işlemekten men eder. Bunun için aleyhissalatü vesselam haya imandandır diyor. Haya imandandır. Haya hayır ve iffetten meydana gelir. Bundan dolayı hayalı insan fasık olmaz. Fasık da haya eden olmaz. Çünkü iffet ile fıskın bir araya gelmesinde aykırılık vardır kardeşlerim. Düşünün, haya ve utanma hissinden mahrum olanı kötülüklerden devamlı olarak alıkoyacak başka bir güç de mevcut değil. Hayasız bir insana baktığınızda onu ne engelleyebilir? Bakın aleyhissalatü vesselam diyor ki geçmiş peygamberlerin kendi ümmetlerine, havarilerine söylediği bir sözü ben de size söylüyorum diyor. Allah'tan korkmadıktan sonra, utanmadıktan sonra istediğinizi yapın diyor. Bu sebeple kardeşlerim İslam'da hayasızlık en büyük nasipsizlik ve çirkinlik kabul edilmiştir. Hayadan mahrumiyetin ahlaktan da dinden de mahrumiyete sebep olacağı bildirilmiştir. Allah bizi hayalı, imanlı kılsın. Sahabelerden bir tanesi sıkılgan, fazla konuşmayan bir kardeşini sıkıştırıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bırak diyor. Kardeşine dokanma, haya imandan bir şubedir diyor. Kardeşlerim, bir kimseye haya elbisesi giyinirse, utanma elbisesi, artık insanlar o kişinin ayıbını da görmez. Hakikatte haya şerefli bir elbisedir ki onu giymiş olanların ayıp ve noksanlıkları da görülmez. Doğru mu? Hayalı bir insanı herkes hayırla anar, değil mi? Hataları muhakkak her insanın vardır. Ama o anılmaz, görülmez bile. Hayasız bir insanınsa en ince noktasına kadar her şey halkın dilinde, gözünün önünde midir? Allah bizi imanlı, hayalı, takvalı insanlardan eylesin. Kardeşlerim, utanma, haya özellikle erkeklerden daha çok kadınlara lazımdır. Çünkü haya, kadınların sahip oldukları ince, nazik görünüşü daha da yükseltir. Aleykümselam ve rahmetullah. Haya imandan bir daldır. Çünkü hayanın kemalı Allah'tan korkan ve ondan utananlarda olur. Allah'ı tanıyan, onun buyruklarına saygılı olan bir insan iman ehli olduğu gibi bu bakımından da hayalı olur. Ve haya da imandandır diyor aleyhissalatü vesselam. Bakın, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayasını anlatırken sahabeler nasıl tarif ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam haya bakımından kendi köşesine çekilmiş 14 yaşındaki bakire bir kızdan hayaca daha ileriydi. Bir şeyden hoşlanmadığı zaman onu yüzünden tanırdık. Hoşlanmadığı şeyi yüze karşı hiç söylemezdi. Fakat biz onun hoşnutsuzluğunu yüzündeki halinden anlardık diyor. Bize de yakışan kardeşlerim, biz Muhammed ümmetine yakışan da haya sahibi olmaktır. Allah hepimize mağfiret etsin. Allah hepimizi hayalı kılsın. Kardeşlerim, haya hem fıtri hem de ruhidir. Düşünün, bir insanın avret mahallinin görülmesinden, ayıplarının ortaya çıkmasından utanan, bütün medeni insanlarda mevcut olan bir haslettir. Bu cihetle avret yerlerinin görülmesinden utanmayanlar, fıtratı bozuk ve hayadan mahrum bedevi kimselerdir. Haya imanidir. Bu da Allah korkusuyla günah işlerde bulunmaktan utanıp sıkılmaktır. Haram işleri işlemekten çekinmeme de imansızlığın eseridir. Hayrın her hali insana hayır, şerrin her hali de insana şer kazandırır. Düşünün, Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizler diyor size, koca koca gemiler yüzsün diye denizler, büyük su kitleleri halk ettik diyor. Ama insanlar oralara gidip hayasızca, hayvanlar gibi çırılçıplak denize girerler. Bu hayasızlıkları onların imansızlığının eseridir. Eğer o insanlarda haya olsa, İman olsa bu hareketi yapmazlar. Siz hiçbir balığın veya bir hayvanın üzerinde giysiler, değişik çeşitli giysiler olduğunu gördünüz mü? Hiç kimse bu balık çıplaktır diye kınar mı? hiç bu hayvan giysisiz dolaşıyor diye kınar mı? O hayvandır. Ama insanın bedenini örten eşyanın bulunması olduğu gibi insanın ruhunu örten de takvadır, imandır, hayadır kardeşlerim. Hayayı bu yönle ele almazsak, yani avret mahallinin görünmesinden tutun, ruha, bedene hayat veren her şeyi ele alır. O yoksa iman da yoktur diyor. Allah bizleri mağfiret etsin. Çirkin, kötü olan her şeyden, hayasızlıktan bizleri bere eylesin kardeşlerim. İnsan eğer nefsi olarak sorumluluğunu duymazsa, eğer nefsi olarak kendisine eğer eğitim, terbiye vermezse, muhakkak ki hem kendini hem de gelecek olan nesilleri helak eder. Aynen deminki verdiğimiz misalleri yakalayacak olursak, bir babanın, bir annenin çocuklarına davrandığı hal ve hareketleri ele alırsak, onlara kaba, katı, sert, dövme, yıldırma, pısırık yapma, ileride yetişen o çocuğun Allah Azze ve Celle'ye isyan edilen bir yerde o münkere mani olacak bir bilgi, bir ilim kendisinde olsa dahi çocukluğundaki bozulan o fıtratı onun öyle bir vakaya karşı takınacağı tavra bile mani olur. Allah hal ve hareketlerini kontrol eden, ta ileride kendisine bela, musibet getirecek şeylerden uzak kılan ve kendini her halükarda murakabe eden, Rabbinden korkan hayırlı insanlardan eylesin bizi. Rabbim razı olduğu amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Korkan bir kalp, doyan bir nefis nasip etsin. Ayaklarımızı İslam'da sabit kılsın. Belki akşam vakti biraz vaktinizi aldım ama öylesine başladık. Sizin hayır gördüğünüz şeyde şer, şer gördüğünüzde hayır vardır sözüyle nereden nereye geldik. Allah bizlere kendi razı olduğu hayrı, Allah bizlere şer gördüğü her şeyden de uzak kalmayı, hayrı öğrenmeyi, şerri de öğrenip ondan tiksinmeyi nasip etsin. Allah hepimize imanı sevdirsin, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurke ve etûbü ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve bereket.